Merhabalar. Yeniden programımız Merak Ettiklerinizle birlikte karşınızdayız. Sorularınıza cevap vermeye çalışacağız inşallah. Kur'an'ın, bilimin ve hadislerin ışığında Aylin'le birlikteyiz. Hoş geldin Aylin.
Hoş bulduk. Merak ettiğiniz soruları merakettikleriniz@a9.com.tr adresine gönderebilirsiniz. Biz de elimizden geldiğince burada cevaplamaya çalışacağız inşallah. Bir kardeşimizden şöyle bir soru gelmiş. Aslında yine çok fazla rastladığımız bir soru bu. Evrimin olmadığını söylüyorsunuz diyor. Ancak mikro evrim gerçekleşiyor. Dolayısıyla evrim de gerçekleşmiş olmuyor mu diyor. Şimdi genel olarak mikro evrim, makro evrim açısından değerlendirildiğinde farklı ve yanlış bir inanış var toplum içinde. Hücre içinde gerçekleşen küçük değişikliklere genel olarak mikro evrim adını veriyorlar. Aslında bu da evrimcilerin bir propaganda yöntemlerinden bir tanesi. Ortada hiçbir evrimleşme olmadığı halde adını mikro evrim diyerek insanları yönlendirme psikolojisi. Hayır, mikro evrim değildir bu. Hücre içinde bazı değişiklikler olur. Bunlara biz varyasyon ismini veririz. Varyasyon şudur. Bir hücre içinde çeşitli genler çok çeşitli şekillerde çeşitli özellikler gösterebilirler. Çünkü genlerin içinde hem çekinik hem de baskın genler bulunur. Ve bunlar kimi zaman şartlara göre ortaya çıkarlar. Dolayısıyla mesela koyu tenli bir insanın baskın geni koyu ten olduğu için o öyledir. Dolayısıyla açık tenliler de aynı şekilde açık tenleri baskın genlerinde baskın olduğu için o şekildedir. Fakat bu değişimin bir sınırı vardır. Şimdi bu tabii bazı canlılarda gaga büyüklükleriyle ortaya çıkar. Bazılarının yaşadığı yerlere uyumlu olarak gagaları daha küçülür. Bazılarının daha büyürler. İşte İrlanda inekleri Türkiye'dekilerden farklı gözükürler. Fakat bunların tek sebebi kendi yaşadıkları ortama hücrelerinde bulunan, genlerinde bulunan bilgilerin uyum sağlamasıdır. Fakat bu uyumun belli bir sınırı vardır. Varyasyon dediğimiz şey o sınırı kesinlikle aşamaz. Yani bir evrimleşme geçiremez. Yeni bir gen bilgisi eklenemez. Bir ineğe kanat takamaz. İşte veya işte herhangi bir şekilde bir balığı karaya çıkan bir sürüngen haline getiremez. Böyle bir değişiklik olamaz. Genin içinde değişikliğin oluşma sınırı bellidir. Allah onu kodlamıştır ve inek daima inek olarak kalır. Bir kuş daima kuş olarak kalır.
Tabii burada genetik bir potansiyeli vardır her türün. Bu çok önemli gerçekten senin de söylediğin gibi. O genetik potansiyel o türe ne kadar izin verirse ki bu ne demektir işte burada ailenin de söylediği gibi her canlının, her canlı türünün bir gen havuzu vardır. O havuz içerisinde kendi türüne göre ne kadar izin veriyorsa onu kullanabilir. Ama bunun dışarısında o genetik potansiyelinin dışarısında hiçbir şekilde yeni bir özellik bu genetik potansiyeli eklenemez. Yani bir insanın demin burada Aylin de söylediği gibi genetik potansiyeli onun insan olarak yaşamasına izin verir. Sadece renklerinin çeşitliliği veya işte kadın erkek olması bu anlamda bir çeşitliliğe sebebiyet verebilir. Ama hiçbir zaman bir insanın genetik potansiyeli ona yeni bir kanat oluşumuna izin verecek şekilde yaratılmamıştır.
Yani buna tür içinde değişiklik diye adlandırabiliriz. Tür dışında bir yeni bir başka türe dönüşme gibi bir şey. Yani evrimleşme hiçbir şekilde meydana gelemez.
İnşallah. Şimdi bir sorumuz daha vardı. Ona da cevap verelim. Diyor ki izleyicimiz, El-Kaide, Taliban gibi grupların bir Mehdi inancı var mı? Aslında genelde aslında izleyicilerimizden o kadar önemli sorular geliyor ki gerçekten. Çünkü bu dünya üzerinde aslında bütün insanların merak ettiği sorular oluyor. Şimdi Mehdi inancını biz Kur'an'dan açıkladığımız zaman Allah'ın Kur'an'da İslam'ın hakimiyetini anlattığını biz Nur Suresi 55. ayetinde ve diğer bütün ayetlerde de çok açık olarak görebiliyoruz. Yani Allah Müslümanları İslam'ın hakim olacağını vaat etmiştir. Şimdi bu vaat sırasında da nasıl gerçekleşeceğini yine Allah'ın adetullahı olarak Kur'an'dan her topluluğun bir lideri olduğunu görüyoruz. Ve bu bütün peygamberler döneminde de bu şekilde olmuştur. Bunun dışında inanan inanmayan her grubun hatta kuşların bile diyoruz ki bir lideri vardır. Aynı zamanda işte içinde bulunduğumuz ahir zamanda da Müslümanların bir lideri olacak. Müslümanlar bir manevi liderle birlikte İslam'ın hakimiyetine doğru ilerleyecekler. Bu manevi lider de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dır. Biz bu şekilde isim veriyoruz. Nasıl veriyoruz bu ismi de? Peygamber Efendimiz'in bize gösterdiği şekilde. Şimdi El-Kaide, Taliban gibi grupların da Mehdi inancı vardır. Neden? Çünkü bu gruplar her ne kadar çeşitli isimlere bölünmüş olsalar da aslında belirli mezheplere bağlıdırlar. Belirli inançlara bağlı olarak yaşarlar. Bunların bir kısmı Şii olarak hareket eder. Şii mezhebine bağlıdır. Bir kısmı da Sünni olarak hareket eder. Şimdi El-Kaide ve Taliban Sünni kesime ait olan gruplardır. Tabii bunların birçoğu dünya üzerinde ki biz de bunlara zaten inanıyoruz. Terör grubu olarak hareket ederler. Yani dini inançta aslında yeri olmayacak şekilde hareket ederler. Ama kendi içlerindeki inanca göre Sünniliğe bağlı olarak devam ederler yaşamlarını. Sünnilikte de Dört mezhepte de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişi haktır. Yani bununla ilgili ben bir hadis okumak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz dört mezhepte Mehdiyet haktır ve bu mezheplerin de kurucuları vardır. Hanefi, Hanbeli, Şafii ve Maliki mezheplerinin. Mezhep imamımız İmam-ı Azam biz Hanefi mezhebine bağlı olarak Ebu Hanife Hazretlerinin ve Hanbeli mezhebinin imamı İmam Hanbeli Hazretlerinin ve yine Maliki Şafii mezheplerinin kurucularının bu konudaki sözleri çok önemlidir. Sadece bir tane örnek okuyacağım programımızın süresi açısından. İmam-ı Azam Ebu Hanife şöyle söylüyor. Deccal'in ve Yecüc'ün çıkması, güneşin batıdan doğması, İsa Aleyhisselam'ın gökten inmesi ve sahih haberlerin getirdiği diğer kıyamet alametleri haktır ve olacaklardır. Kıyametin büyük alametlerinden daha başkaları da vardır. Örneğin Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesi gibi. Bütün bu olaylar sahih haberlerin getirip söylediği gibi haktırlar ve gerçekleşeceklerdir diye bildiriyor. Şimdi tabii ki bu şekilde Hanefi mezhebine bağlı olan her Müslümanın inandığı bir itikat meselesi haline gelmiş oluyor bu konuda. Ve diğer terör örgütleri de olsalar baktığınızda aslında liderlerini hep bir Mehdilik inancına dayalı olarak çıkarıyorlar. Fakat buradaki sorun tabii ki hak Mehdi'nin kim olacağıdır. Yoksa bu terör örgütlerinin başındaki liderlerin kendinin Mehdi olduğunu söyleyip bazı grupları böyle teröre teşvik etmeleri o kişinin Mehdi olduğunu göstermez. Mehdi kaderdedir. Allah'ın seçtiği kişi olacaktır kaderde. Ve bu da herhangi bir seçimle başa gelmeyecektir Mehdi. Zorla başa gelmeyecektir. Kendinin Mehdi olduğunu söyleyip insanları ikna edemeyecektir. Kaderde kimse Mehdi o kişi olacaktır. Biz dahir zamanda Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebesi olmayı umarak bekliyoruz Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı görmeyi inşallah.
Mehdi olarak doğulur inşallah. Bu arada bu söylediğimiz konu önemli bir müjdedir de aynı zamanda. Çünkü biliyorsunuz terör örgütleri konusunda çok uzun yıllardır hem Orta Doğu'daki insanlar çok acı çekiyorlar ve Batı da sürekli buna bir çözüm bulmaya çalışıyor ve onların da çok kaba yöntemleri var. Genelde hep savaşların, iç savaşların sebebi genelde bu tarz bir şeyin kaynağı oluyor. Her zaman olmasa da çoğunlukla böyle bir kaynakla meydana geliyor. Şimdi Mehdi inancının böyle gruplarda oluyor olması çok önemli bir müjde. Bu demektir ki Mehdi çıktığı zaman, Mehdi geldiği zaman zaten hiç kimse inkar edemeyecek. Çünkü çok ayan beyan ortada olacak Mehdi'nin kişiliği, görünümü, her şeyiyle birlikte. Dolayısıyla bu gruplarda doğal olarak hemen Mehdi'ye biat edecekler. Şimdi Mehdi'ye biatla birlikte Mehdi'yi bekleyen topluluklar olduğu için her ne kadar şu an terörü benimsemişler, yanlış yolda olsalar da Mehdi'yi görmelerinin hemen arkasından Mehdi'ye tabi olacakları için birdenbire bütün İslam'a, yani bildikleri bütün yanlış inançları bırakacaklar ve doğru İslam'a inancına yönelecekler. Mehdi'nin tabiyeti altında çok güzel bir hayata dönecekler. Dolayısıyla şimdi dünyadaki terörün çözümünün de Mehdi Aleyhisselam olduğu ortaya çıkıyor. Şu ana kadar alınan hiçbir tedbir buna çözüm bulamadı. Halbuki onların Mehdi'yi bekliyor olmaları ve Mehdi'ye inanacak olmaları çok önemli bir değişiklik ve köklü bir çözüm meydana getirecektir terör örgütleri arasında da.
Tabii bu Şia'da da çok önemli olarak Mehdi inancı çok köklü olarak vardır. O yüzden Şii de olsa, Sünni de olsa, her hangi gruba ait olursa olsun bir inanan muhakkak Hazreti Mehdi Aleyhisselam aslında bekliyor olacaktır. Çok sayıda hadis vardır Şiilerde de Mehdi Aleyhisselam'ı tarif eden 12. imam olarak bilinir ve onlar da zaten Mehdi Aleyhisselam'ı beklerler. Ama İran'dan kaynaklanan bir hayalet Mehdi inancı var. Tabii ki Mehdi inançları çok farklı şekilde yanlış olarak lanse ediliyor. Buna bağlı olarak bu terör gruplarında da çok yanlış inançlar tabii ki gelişmiş oluyor. Ona bağlı olarak da tabii ki çok farklı şekilde düşünceler gelişiyor. Bu önemli olan bize Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin açıkladığı Mehdi inancıdır. Bu da nedir? Ahir zamanda gelecek, Kur'an'ı saf haliyle Peygamberimizin döneminde, sahabe döneminde olduğu gibi bütün insanlara anlatacak ve bütün insanlar ilk defa Kur'an'ı Peygamberimizden sonra ilk defa gerçek haliyle yaşamış olacaklar. O yüzden de ailenin burada söylediği gibi ne terör örgütü diye bir şey ortada kalacak, ne çatışmalar yeryüzünde, ne savaşlar. Bunların hepsi Mehdi Aleyhisselam'ın adaleti ve barış önderliğiyle birlikte sona erecek. Ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ın da yeniden yeryüzüne gelmesiyle ki deminki Hanefi mezhebinin kurucusundan da okuduğum gibi sözde gelecektir yeniden yeryüzüne ikinci defa. Çünkü Allah katındadır ve ölmemiştir inşallah, vefat etmemiştir. Onunla birlikte de dünyaya İslam'ı hakim kılacaklar inşallah.
İnşallah. Bir izleyicimizin de bir sorusu var yine. Diyor ki izleyicimiz, Allah Kur'an-ı Kerim'de size orucu bana karşı gelmekten sakınasınız diye ibadet olarak verdim diyor. Şimdi bu ayeti kelimeden bir anlam çıkmıyor mu diyor. Ben Allah'a karşı gelmekten sakınıyorsam zaten oruç tutmasam da olur gibi bir mantık olur mu acaba diye soruyor. Şimdi Allah bizi çeşitli şekillerde dener. Şimdi biz geçen programlarımızda bir Allah sevgisi ve Allah korkusu konusunu anlatmıştık. Bir insan Allah'ı sevebilir ama Allah korkusunun oturması, Allah'a olan Allah'ın kendisine olan sevgisini yitirmekten çekinmesi için çok titizlenmesi gerekir ki peygamberler böyledir. Şimdi dünyadaki hayatımız bizim bir eğitimle olur. Biz hem zorluklarla deneniriz, hem Allah'a karşı titizliğimizle deneniriz, ibadetlerle deneniriz. Şimdi Allah böyle bir güzelliği, yani oruç gibi bir şeyi, insanın Allah'a olan yakınlığını denemesi ve Allah'a olan titizliğini, yani Allah'ın şart koştuğu ibadetlere olan titizliğini Allah'a göstermesi için bize bir sorumluluk olarak vermiştir. Dolayısıyla bir insan bütün, diyelim ki Ramazan ayında oruç tutuyoruz, çok güzel bir ibadettir. Allah'a teşekkür ve şükretmek için çok önemli, eğitici bir, insanın üzerinde manevi bir güzelliği vardır oruç tutmanın. Bunu yaptığı zaman insan o ibadeti yerine getirmenin rahatlığını yaşar. Allah'ın şart koştuğu bir ibadeti, Allah'ın vermiş olduğu, insanlara bir güzellik olarak vermiş olduğu ibadeti yerine getirmenin bir vicdan rahatlığını yaşar. Aynı zamanda bu bir zorluktur. O zorluğu yaşayarak hem çok fazla şekilde kendi nefsini yitir, hem de Allah için yaptığını bilerek böyle bir şeyi bir güzellik olarak kendisine dönmesini umar. Bu insanı çok hem inceltir, hem güzelleştirir, hem Allah'a olan korkusunu arttırır, hem de Allah'a olan sevgisini ifade etmesinin bir yöntemidir. Yani biz normal hayatımızı yaşayarak bunu ifade etmek o kadar olmaz. Tabii ki insan her dakika şükredicidir. Fakat Allah'a olan teşekkür namazla, oruçla, Allah'ın bize verdiği o ibadetlerle yerine getirilmelidir. Allah bizi bunlarda dener. Acaba o insan gerçekten Allah'a verdiği sorumluluğu, Allah'a karşı sorumluluğunu yerine getiriyor mu? Yerine getirmiyor mu? Zaten dünya hayatı çok kısa. Zaten bize verilmiş yükümlülükler çok az. Biz Allah için yaşamakla yükümlü olduğumuz için her ibadette, dolayısıyla bizim Allah'a teşekkürümüzün çok güzel bir ifadesidir.
Tabii ki aslında ibadetlerin hepsi Müslümanlar için, inananlar için birer nimet.
Tabii.
Allah kendisini ibadet edebileceğimiz bize yöntemler göstermiş. Biz de bu yöntemleri uygulayabileceğimiz bir alan bulmuş oluyoruz aslında. O anlamda, çünkü biz kendi kendimize, bütün insanlar kendi kendine ibadet şekilleri geliştirmiş olsa çok farklı bir ortam oluşabilir. Ama Allah bize Kur'an'da kendisine nasıl ibadet edebileceğimizi en güzel şekilde göstermiş. Hem namazla, hem oruçla, hem diğer ibadetlerle. Biz de eğer gücümüz yetiyorsa, ki Allah bunları muhakkak ayetlerinde belirtiyor, gücümüz yetiyorsa en güzel şekilde uyguladığımızda zaten bir sorun kalmamış oluyor. Ve hatta Allah'a bunu yapabiliyor olmak ve Allah'ın bize bunu bildirmiş olmasını bir nimet olarak görmüş oluruz. Dolayısıyla hiçbir ibadet bir inanan için zorluk değildir. Bir sabah namazı bir Müslüman için bir zorluk değildir. Zorla kalktığı uykusu değildir. Aksine o uykudan şevkle kalkar. Çünkü Allah'a, Rabbine ibadet edebileceği bir imkan sunulmuş. O yüzden de çok güzellikle yerine getirir. O yüzden bazı kişilerin aslında söylediklerine inanmamak gerekiyor. Çünkü işte zorla, üşenerek namaza kalktıklarını, sabah namazına kalkmanın ne kadar zor olduğunu anlatanlara bu anlamda aslında bir de cevap olmuş olsun bu söylediğimizde inşallah.
Bir de insanın Allah'tan sakınmasını göstereceği vesileler olması gerekiyor. Yoksa insan nasıl gösterecek onu? Şimdi ibadetleri titizlikle yerine getirecek ki Allah'tan sakındığını, Allah'tan korktuğunu Allah'a ifade edebilsin. Ya da bir zorluklar karşısında güzel bir karşılık verecek ki Allah'ın onu denediğini biliyor olsun ve bunu Allah'a şükürle karşılığını verebilsin. Şimdi bunlar olmadığı sürece sakınmak ne zaman olacak? Hangi şartta ve hangi durumda olacak? Yani nasıl göstereceğiz biz bunu Allah'a? Bizim bunu Allah'a göstermemiz için gerçekten bunların olması gerekiyor. İbadetleri de yerine getirmemiz, titizlenmemiz gerekiyor. Aynı şekilde dediğin gibi bunları bir güzel nimet olarak görmemiz gerekiyor inşallah.
İnşallah. Şimdi bir kardeşimizin daha sorusu vardı. Ona da cevap verelim. Diyor ki, Güneydoğu'da sürekli bölünme tehlikesinden bahsediyorsunuz. Halk bunu istiyorsa neden bu kadar karşı çıkıyorsunuz? Şimdi tabii ki soru olarak iyi cevap verilmesi gereken bir soru diyelim. Fakat mantık olarak tabii ki çok yanlış. Güneydoğu'da bir bölünme tehlikesi var ve bu ülkemiz için çok önemli bir tehlike. Özellikle son dönemde özerklik konularının bu kadar ayyuka çıktığı, anlatılmaya başlandığı bir dönemde ve insanlara telkinle makul gibi gösterilmeye başlandığı bir dönemde biz bunu hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Yani ülkemizin hiçbir şekilde, her ne şartla olursa olsun, bölünmeye gitmesini hiçbir şekilde bu ülkenin topraklarında yaşayan bir vatandaş olarak tek başımıza da olsa kabul etmiyoruz. Bunu da kimsenin kabul edeceğini zannetmiyorum. Siyasi partilerin de bunu kabul edeceğini zannetmiyorum. İktidarın da bunu kabul edeceğini zannetmiyorum. Bu şekilde umuyorum. Ama tabii ki Güneydoğu'daki halkımızın başta bunu kabul edeceğini zannetmiyorum. Çünkü bölünme demek başta Güneydoğu'daki halkımıza yeniden o geçmiş dönemlerde terörün en çok en şiddetli olduğu dönemlerde iddia edilen Ergenekon terör örgütünün en şiddetleri zulmü yaptığı dönemlerde başlarına gelenlerden çok daha felaketlere ulaşması demektir o bölgedeki halkımızın. Ki böyle bir şeye de asla izin vermeyiz. Ne Kürt annelerimizin, ne Kürt bacılarımızın, ne kardeşlerimizin hiçbirinin yeniden öyle felaketlere sürüklenmesine izin vermeyiz. Tabii ki burada PKK'nın o bölge halkına ve PKK ile birlikte hareket eden kişilerin o bölge halkına şu aşamada gösterdiği bir sevgi alamet var. Yani sanki sevgi sunuyorlarmış gibi, şefkatlerini hissettiriyorlarmış gibi davranıyorlar. Halbuki burada da PKK'nın asıl kuruluş amacını unutmamak gerekiyor. PKK Marksist-Leninist bir terör örgütüdür ve komünist bir terör örgütüdür ve bütün komünist sistemlerde olduğu gibi vaat aşamasında yine insanlara bu şekilde telkinlerde bulunabilirler. Fakat hiçbir zaman kendilerini dindar göstermelerine aldanmamak gerekir. Hiçbir zaman o bölge halkını kucaklayıcı, onları korumaya yönelik tavırları olduğuna inanmamak gerekir. PKK'nın amacı bölgede komünist bir Kürdistan kurmaktır. Bunun içerisinde yer alan kişilerin de dindar olması PKK'nın hiçbir zaman gerçekte aslında işine gelmez. Ama bölge halkımız son derece dindardır. Kürt kardeşlerimiz eskiden beri ta Kurtuluş Savaşı döneminden sonra ilk cumhuriyetin ilan edildiği yıllardan sonra hiçbir zaman ayrılmak istemediğini her zaman zaten meclise de gönderdikleri mektuplarla açıklamışlardır. O bölge bizim, o kardeşlerimiz bizim kardeşlerimiz, canımız ve biz hiçbir zaman onların ezilmesine izin vermeyeceğiz Allah'ın dilemesiyle inşallah ve böyle bir amaca da ulaşmalarına izin vermeyeceğiz. Özerklik demek sadece siyasi bir açılım değil, demokrasinin bir açılımı demek değildir. Özerklik o bölge halkını soyutlayan bir sisteme dönecek demektir. Başka yönetim şekillerine, koparmaya, bölünmeye yöneltecek bir sistem demektir. Buna da tabii ki asla izin vermemiz söz konusu değil.
Evet, bir de bunun aslında PKK'nın bir propaganda metodu olduğunu da unutmamak gerekiyor. Halk istiyor, propagandası çok yaygınlaştı. Halkın böyle bir şey istediği yok, senin de anlattığın gibi. Özellikle bu teknik olarak da yani özellikle bölge halkı zaten o bölgenin dışındaki Kürt halkı, aramızda olan Kürt halkımız zaten böyle bir şey hiçbir şekilde yanaşmıyor. Zaten koskoca Türkiye var, istedikleri yere gidecekleri. Neden oraya kapanıp kısılsınlar, yani neden böyle bir şey istesinler? Ayrıca orada yapılan çeşitli raporlar, düzenlemeler, orada yapılan çeşitli incelemeler sonucunda da halkla konuşuldu ve böyle bir şey istemedikleri çok net olarak ortaya çıktı. Yani halk istiyor bir sadece PKK'nın yaptığı bir propaganda metodu.
Bir silah tehdidi altında zaten başka ne diyebilirler evet, ayrıca?
Şimdi onu söyleyecektim. Orada bir korku imparatorluğu olduğunu da unutmamak gerekiyor. Her şey zorla yaptırıldı, zorla oy verdirildi ve biliyorsunuz PKK'nın orada asayiş grupları var ve onlar ciddi şekilde baskı uyguluyorlar oradaki halka. Çok ciddi şekilde Türk bayrağı asamıyor halk, düşünün yani. Öyle bir hale gelmiş durumdalar. Dolayısıyla bu şartlar altında zaten korkunun hakim olduğu bir, yani çözüm sürecinden sonra da bu korku imparatorluğu devam ediyor. Yani tamam her şey daha farklı olsa da şu anda PKK ideolojisinden vazgeçmiş olmadığı için aynı şekilde aynı sistem devam ediyor. Dolayısıyla orada tamam halk bölünmeyi istiyor, biz de istiyoruz, o zaman ayrılalım. Çok ciddi şekilde hatalı, hastalıklı bir mantık. Böyle bir şeyi biz hiçbir şekilde zaten izin vermeyiz. Böyle bir şey söz konusu olmaz. Böyle bir şeye izin vermemiz, bölünme gibi bir şeye. Fakat aynı zamanda da Kürt kardeşlerimizi öyle bir korku imparatorluğunun içine atıp komünist sistem altında ezdirip yok etmeyi hangi vicdan ister? Yani böyle bir şeyi kabul edemeyiz. Bu ardından yani onların ezilmesiyle bitmeyecek. Türkiye'yi yıpratacak, ardından Avrupa'ya sıçrayacak, oradan Amerika'ya dahi ulaşacak bir dehşetli bir sistemin habercisidir. O kadar basit değil yani. Hani bir terör örgütü var işte orada Kürtler var, milliyetçilik var. Milliyetçilikle alakası yok bu konunun. Bu tamamen Leninist, komünist bir hareket. Dolayısıyla bunu bu şekilde bilmek gerekiyor. Halkın isteğine bağlı bir durum söz konusu değil. Sadece PKK'nın istekleri, propagandası orada şu an bu bahsettikleri.
Devletimizin de muhakkak Güneydoğu'da halkımıza, oradaki kardeşlerimize sevgisini, şefkatini çok daha fazla göstermesi tabii ki istenendir. Tabii ki bu konuda çok şiddetli bir gayret var ama asıl önemli olan bir anne şefkati gibi sahiplenildiklerini hissetmeleri gerekir. Kendilerine sahiplenenin PKK olmadığına kesin gözüyle anlamaları gerekir ve bunu hissetmeleri gerekir. Yani o his konusu çok önemli. Yani suni bir belki bazı seçim konumlarında gösterilen bir şey değil. Gerçekten samimi olarak inanılan bir şey olarak gösterilmesi gerekir. Zaten İslam ahlakının gereği de budur ki devletimiz de İslam ahlakı üzerine hareket eden gerçekten çok önemli bir kurum olarak görüyoruz inşallah. Bugünkü yayınımız da sona eriyor inşallah. Bize sorularınızı merak ettikleriniz @a9.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İyi günler.
Hoşçakalın.